Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Yasin Suresinin 59 ve devamındaki ayetlerini inşallah işlemeye çalışacağız. Geçtiğimiz hafta bu surede cennetliklerin sahip olduğu nimetler, Allah'ın onlara ihsan ettiği nimetler üzerine konuşmuştuk. Onlar Allah'ın verdiği nimetlerle cennette tatlı bir meşguliyet içinde bulunuyorlardı. Rabbimiz kendilerine eşler hazırlamıştı. Gölgeler altında koltuklarda istirahat ederek Allah'ın verdiği çeşit çeşit yiyecekleri yiyip huzur ve mutluluk diyarında sonsuza kadar yaşıyorlardı. Bu esnada Rabbimiz kendilerine selam sözüyle hitap etmiş ve kendi cemalini lütfederek o kullarına o güzeller güzeli cemalini göstermişti. Burada bu nimetlere mukabil bir de Allah'ın azabını tattırdığı, cezalarını gösterdiği ve kazandıkları günahlar yüzünden, küfürleri, isyanları yüzünden terk edilmiş ve çeşit çeşit eziyetlere maruz kalmış ikinci bir güruh, ikinci bir topluluk haber veriliyor. İşte 59. ayet-i kerimeyle beraber bu gruba Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin davetini inkar eden, Allah'ın gönderdiği dinlere meydan okuyan, bu yüzden de günahkar sayılarak cehennemlik olarak ayrılmış bu gruba Allah'ın hitabı var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهِدْ لَيْكُمْ يَا بَن۪ي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ وَاَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ tekfurun. Sonra kafirlere şöyle seslenilir. Ey inkarcı suçlular! Bugün müminlerden ayrılıp şöyle bir kenara çekilin bakalım. Ben size öğüt vermedim mi? Ey Ademoğulları! Şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Yalnız bana kulluk edin. Dosdoğru yol işte budur diye buyurmadım mı? Buna rağmen gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Aklınızı kullanıp ona göre davranmalı değil miydiniz? İşte tehdit edilip durduğunuz cehennem. İnkar içinde yaşayan kafir olarak öldüğünüz için yanıp kavrulmak üzere girin bugün oraya. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz günahkarları, mücrimleri, kafirleri diğer insanlar arasından, müminler arasından ayırıp farklı bir mekana sevk eder. Siz şöyle kenarda durun diyerek onları rahatlıkla işleri görülen, umduklarına nail olan müminlerden ayırır. Sonra da onlara hitaben, ben size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin diye size haber göndermedim mi diyerek onları azarlamaya başlar. Gerçekten Rabbimiz kendini haber vermeyen bir topluluk bırakmamıştır. Yani bütün kavimlere tarih boyunca varlığını, birliğini, kıyamet gününü, ahireti, cenneti, cehennemi ve elbette kötülüklerin kaynağı olan şeytanı haber veren uyarıcılar göndermiştir. Bu uyarıcılar, yani peygamberler, kitaplar hem mübeşşir, müjdeleyen hem de münzir, cehennemle Allah'ın azabıyla uyaran kimselerdir. Fakat insanlar sayıca çok fazla, çok kalabalık olmasına rağmen iki grupta toplanabilir. İman edenler, inkar edenler. Geçtiğimiz hafta iman edenlere Allah'ın nimetlerinin bir kısmını saymıştık. Rabbimiz mahşer yerinde onları hızlıca cennete sevk etmiş, orada türlü türlü nimetlerle onların yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını fazlasıyla ödemişti. Burada da günahı seçen, günahı bir hayat tarzı olarak ömrü boyunca yaşayan, Allah'ı, peygamberlerini kabul etmeyen, onlara rağmen şeytana ve arzularına, nefislerine uyan bu insanlara ise siz şöyle bir kenara toplanın deyip sonra da onlara hitaben şeytana tapmayın, o sizin düşmanınızdır demedim mi, size böyle haber göndermedim mi diyerek onları azarlamaya başlamıştır. Tefsirlerde şeytana kulluk yapmak nedir, ibadet etmek nedir diye açıklandığında şeytana itaat etmenin, onun dediği şeyleri yapmanın bir ibadet olduğu ifade edilmektedir. O halde itaat etmek de bir nevi ibadet etmektir. Bu kelimeyi birazcık açacak olursak, bir ayet-i kerimede Rabbimiz Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyurmaktadır. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyurulurken onlara da ibadet etmemiz mi emredilmektedir? Yani itaat eşittir ibadet midir her zaman? İşte burada çok ince bir çizgi var. Fakat biraz daha zihinlerde netleşmesi için şöyle ortaya koymaya çalışalım. Eğer şeytan, eğer idareci, eğer Allah dışında başka bir kul bize bir şeyi yapmamızı emrederse, biz o emrin mahiyetine bakacağız. Eğer bizden istediği şey Allah'ın emrettiği bir şeyse, yani Allah'ın emriyle o insanın, o idarecinin, o gönlümüzde taht kuran varlığın emri paralellik arz ediyorsa, biz insan emrettiği için değil, Allah emrettiği için o emri yerine getireceğiz. Ve yaptığımız işin ecrinin, mükafatını da Allah'tan bekleyeceğiz. Fakat o idareci, Allah dışındaki o ikinci amir konumundaki varlık bize emrettiği hususta Allah'ın emrettiğinden farklı bir şeyi emrediyorsa ve bizim ona itaat etmemizi istiyorsa, o zaman bir yol ayrımına geldik demektir. Şayet idareci hükmünde olan o zatın emrine Allah nehi olduğu için, Allah yasak koyduğu için boyun eğmiyorsak, Allah'a itaat etmiş, ona kulluk etmiş, Allah'a ibadet etmiş oluruz. Yok, Allah'ın söylediğinin, emrettiğinin tersine olan o hükümde biz idareciye itaat ediyorsak, Allah'ın emrini bırakıp ona isyan mahiyetinde bir başkasının emrine itaat ediyorsak, işte o zaman o ibadetin şekli değişmiş olur. Biz Allah'a isyanı seçip o idareciye itaat, o şeytana ibadet etmiş oluruz. O halde bizim her türlü yaptığımız, yapacağımız işlerde bu farkı gözetmemiz gerekir. Peki bu farkı nasıl göreceğiz? Birincisi, Allah'ın emirlerini, nehilerini bileceğiz. Allah bize neyi emretmiş, neyi yasaklamış, bunu bilmeden Allah'ın emri nedir, bize emredilen şey nedir, hangi noktaya kadar Allah'ın emrinde ortaklık vardır, hangi noktadan sonra biz Allah'ın emrini yüzüstü bırakıp Allah'ın emrine ters olan hususu yaparız, bunu anlamak için dini bilmek gerekiyor. Birinci basamak bu. İkincisi, burada da geldiği üzere aklımızı kullanacağız. Rabbimiz firaset sahibi bir akıl ile hadiselere, olup bitenlere, emir ve nehilere bakmamızı emrediyor. Nitekim Yasin suresindeki diğer ayet-i kerimeler, mesela 61-62. ayet-i kerimelerde o şeytana itaat eden, ona kulluk eden kimselere Rabbimiz yine azar mahiyetinde şunları söylüyor: yalnız bana kulluk edin, dosdoğru yol işte budur diye size öğüt vermedim mi? Buna rağmen gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Aklınızı kullanıp ona göre davranmalı değil miydiniz? Demek ki insan aklını kullandığı zaman şeytana muhalefet edebilecek, onun sevk etmek istediği yanlışları görecek, şeytanın amellerinden, ona kulluktan, ona itaatten ayrılabilecek noktadadır. Ama aklını kullanmayan, nefsine, arzularına tabi olan, şeytanın isteklerine veya şeytanlaşmış varlıkların, cinlerin ve insanların, şeytan olanların isteklerini gözü kapalı bir şekilde yerine getiren, Allah'ın diniyle, emriyle mukayese etmeyen insanlar, işte bu manada günahı bilerek, isteyerek, kendi aklıyla, gönlüyle seçen kimselerdir ve akıbetleri de cehennemlik olmaktır. Allah korusun. Burada bir mesele de şu: şeytana ibadet etmenin, ona itaat etmenin de dereceleri vardır. Bazen bir insan bir kötülük yaparken bütün bedeniyle, aklıyla, kalbiyle, sahip olduğu bütün benliğiyle o kötülüğe meyleder. Yani hiçbir vicdan azabı taşımaz. İşte bu tam anlamıyla şeytana kulluk etmedir. Ama bazen de eli bir kötülük işlerken, gözü bir kötülük işlerken aklı buna muhalefet eder, kalbi vicdan azabı çeker. O zaman şeytana kulluk sadece şekli bir boyuttadır. Sadece organlarıyla o şeytana ibadet etmiş olur. Fakat bütün benliğiyle, kalbinde hiçbir acıma, hiçbir tereddüt yaşamadan, aklıyla düşünüp, ölçüp, biçip, tartıp, kararını kesin bir şekilde vermiş olarak, bütün bedeniyle, organlarıyla bir insanın şeytanın dediklerine boyun eğmesi, işte bütün vücuduyla, bütün varlığıyla o şeytana kulluk etmesi demektir. Bu da tekrar ede ede insanın şeytanileşmesine, şeytanlaşmasına, şeytanın yol arkadaşı, onun yareni olmasına yol açar. Rabbimiz böyle bir itaatten de bizleri muhafaza buyursun. O halde tekrar edecek olursak, Allah Ademoğullarını, insanı insan neslinden gelen bütün varlıkları cennetten dünyaya inerken daha uyarmıştır. Şeytanın onu yoldan çıkartacağına, kendisinin düşmanı olduğuna dikkat çekmiştir. Fakat insan bazen gafletle, bazen farkında olarak şeytana uyarsa, onun adımlarını takip etmeye başlarsa, onun söylediklerini emir telakki etmeye başlarsa, işte ayağa kaymış demektir. Eğer bu ayağa kayma bütün hayatına yayılacak hale dönüşmüşse ve yine bütün benliğiyle şeytanın dediklerini yapar hale dönüşmüşse, artık o insan cehennemlik bir kula dönüşmüş demektir. Bu manada aklını kullanmayan, Allah'ın emir ve yasaklarını merak edip araştırmayan insanların son durağı cehennemdir. Bu manada Rabbimiz Yasin suresinin 63 ve 64. ayetlerinde, işte tehdit edilip durduğunuz cehennem, İnkar içinde yaşayıp kafir olarak öldüğünüz için yanıp kavrulmak üzere girin bugün oraya diyerek, insanın hayatı boyunca küfrü, isyanı seçmesinin neticesinin cehennem olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz böyle bir azaptan da, böyle bir sondan da cümlemizi muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. An Ebi Zerrin Cündeb İbni Cünade radıyallahu anh kal. Kultu ya Resulallah, eyyül a'mali eftal? Kal, el imanu billah vel cihadu fi sebilih. Kultu eyyür rikabi eftal? قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فَإِنَّهَا صَدَقَ مِنْكِ عَلَى نَفْسِكِ Ebu Zer, Cündeb İbni Cünade radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Ben, hangi esir veya köleyi azat etmek daha faziletlidir dedim. Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı buyurdu. Cihat ve köleyi azadını yapamazsam dedim, bir iş yapana yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bunlardan hiçbirini yapamazsam dedim, insanlara zarar vermezsin, zira bu da kendi kendine iyilik etmendir buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, hangi amel daha faziletlidir sorusu ashab-ı kiramın zihnini çok meşgul etmiş ve burada Peygamber Efendimiz'e değişik zamanlarda farklı kişiler müracaat ederek kendi dünyası için bir reçete yazmasını istemişlerdir. Yani hangi işi yapayım ki kısa yoldan çok kazanayım. Tabi günümüzde az iş yapıp çok kazanma, çok yorulmadan çok kazanma daha çok maalesef maddi meselelerle ilgili gündeme gelmekte. Ne yapayım ki hiç yorulmadan çok miktarda param olsun, malım mülküm olsun, yorulmayayım sorusu bugün gündemimizi işgal etmekte. Fakat o gün ashab-ı kiramın gündemi, hangi ameli yaparsam Allah katında daha sevimli olurum, Rabbim beni daha çok sever, bana daha çok mükafat ihsan eder şeklindedir. Bu manada Peygamber Efendimiz'e pek çok kez farklı farklı kimseler gelmiş, müracaat etmiş. Peygamber Efendimiz de onların şahsi durumlarına, ihtiyaçlarına, o günün şartlarına göre farklı farklı tavsiyelerde bulunmuştur. Burada da Ebu Zer, Cündep İbni Cünade Peygamberimize geliyor. Hangi amel daha üstündür deyince Allah'a iman ve Allah yolunda cihat diyor Peygamberimiz. Cihat, Allah'ın dininin yücelmesi uğrunda yapılacak bütün faaliyetler. Bu manada çok geniş bir ufku var. Peki diyor, hangi esir veya köleyi azat etmek daha faziletlidir? Peygamber Efendimiz de sahiplerine göre en kıymetli olan hangisi ise veya parası en yüksek olan hangisi ise onu alıp azat etmek diye cevap veriyor. Peki cihadı veya köle azat etmeyi yapamazsam ne yapayım? O zaman birisine yardım edersin veya işini yapamayan kimsenin o işini görürsün buyuruyor. Ya bunu da yapamazsam diyor Ebu Zer, insanlara zarar vermezsin. Bu da kendi kendine iyilik etmek demektir. Demek ki esas insanın başkasının hayrına çalışması, onun iyiliğine bir takım işler yapması. Eğer başkasına yapacak bir iyilik bulamazsan en azından kötülük yapmamak, bu da o insan için bir sadaka, bir fazilet oluyor. Muhterem dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifte bütün amellerin en üstünü olarak Allah'a iman anlatılıyor. İmanın olmadığı yerde hiçbir amelin Allah katında bir değeri yok. Belki o insanın cehennemde göreceği azabı hafifletecek yaptığı güzel işler, ama onun cehennemden cennete gitmesine yetmeyecek. O halde Allah'a iman zemini bulunmadığı müddetçe insanın yaptığı amellerin onu ahirette kurtarmasına yetmeyeceği ortaya çıkıyor. Allah'a imandan sonra hangi amel daha faziletlidir konusu, biraz önce de ifade ettiğim gibi, kişilerin durumuna, şahsiyetine, ihtiyaçlarına, toplumda rol aldığı vazifeye göre farklılık arz ediyor. Burada Peygamber Efendimiz o şahsın kendi durumuna göre farklı farklı ameller tavsiye etmiştir. Burada da Ebu Zer Cündep İbni Cünade'ye öncelikle cihadı, sonra köle azat etmeyi tavsiye ediyor. Fakat bu ikisini de yapamayacak durumda olan kimsenin başkalarına hayırlı amellerle, salih amellerle faydasının dokunmasını tavsiye ediyor. Eğer iyilik yapmaya da gücü yetmeyecekse, o zaman en azından kötülük yapmasın, başkasına zarar vermesin. Bu da netice itibariyle insanın kendisine iyilik yapmasıdır buyuruyor. O halde iyi olmanın, iyilik yapmanın pek çok yolu, pek çok usulü var. Allah'ın dinine yardım etmek, bunun için canla başla çalışmak. Bunun dışında insanların boyunduruğundan onları kurtarmak, her türlü sıkıntılarında onlara yardımcı olmak. Eğer bunu yapmaya güç yetmezse, onun bir nevi esaret hükmünde olan sıkıntılarından kurtulmasına insan yardımcı olamayacaksa, başka elinden gelen ne gibi yardım varsa insanlara bunları yapar. Eğer bir başka kişiye yardımı dokunamayacaksa en azından kötülük yapmaz. Bu da başlı başına bir hayırdır, iyiliktir. Bu hadis-i şerif şu hadis-i şerifi de hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilikleri anlatırken farzları yapmayı sevap kazandıran bir şey olarak sayıyor. Haramlardan uzak durmayı da bir sevap kapısı olarak ifade ediyor. Yani bir insan eğer güzel bir şey yapmıyorsa, gücü yettiği halde, istediği halde kötü bir şeyi, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi terk ederse, bundan da sevap kazanmış oluyor. O halde bizim öncelikle niyetimiz, gayretimiz insanlara faydalı, artı bir şey yapmaya çalışmak. Ama buna gücümüz yetmezse en azından onlara zarar vermemeye çalışmak da bir ibadet, bir iyilik şeklidir, bir sevap kazanma kapısıdır. Rabbimiz bize en faziletli amelleri yaparak razı olacağı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Yahya bin Muaz'ın bir kardeşi vardı. Mekke'ye gitmiş, hareme mücavir yani komşu olarak yaşıyordu. Bir gün Yahya bin Muaz'a kardeşinden bir mektup geldi. Mektupta şunlar yazılıydı. 3 arzum vardı, ikisine nail oldum, biri kaldı. Allah Teala'dan bu son talebimi ihsan etmesi için dua et, dedi. Sonra da ulaştığı o arzularını dile getirdi. Ömrümü mübarek ve mukaddes bir beldede nihayete erdirmeyi arzuluyordum. Bu maksatla şehirlerin en mukaddesi Mekke-i Mükerreme'ye geldim. İkincisi, muntazam bir şekilde abdest suyumu hazırlayan bir hizmetkarım olmasını istiyordum. Allah bana hizmet eden bir cariye nasip etti. Üçüncü niyazım da ölmeden önce seninle, kardeşimle son bir kez görüşmek, dedi. Buna cevaben Yahya bin Muaz şu mektubu yazdı ve gönderdi. En mübarek beldede bulunmayı arzu ediyorum, diyorsun. Önemli olan hangi beldede, hangi şehirde olursa olsun insanların en iyisi sen ol. Zira belde insanla izzet kazanır. İnsan belde ile izzet kazanmaz. Bir hizmetkar arzu ediyordun, onu da buldum demene gelince, şayet sende yiğitlik ve fütüvvet olsaydı, Hakk'ın hizmetkarını kendi hizmetkarın haline getirmez ve onu Hakk'a hizmetten alıkoymazdın. Asıl sen hizmet eden olmalıyken hizmet edilen olmayı mı istiyorsun? Hizmet edilen olmak Allah'ın sıfatıdır. Hizmet eden olmak ise kulun sıfatıdır. Kula yaraşan kul olmaktır. Kul Hakk'ın makamını arzu etti mi bu kulluk değil, firavunluktur. Seni görmeyi arzuluyorum demene gelince, şayet Allah Teala'dan haberdar bulunsaydın, ben hatırına gelmezdim. Allah'a öyle kul ol ki, biraderin hatırına gelmesin. Zira bu kapıda evlat kurban etmek gerek, birader ne ki? Şayet onu buldunsa, ben senin ne işine yararım? Yok bulmadınsa benden sana ne fayda? Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa Yahya bin Muaz ile kardeşi arasında geçen bir mektuplaşma. Kardeşinin 3 talebi varmış. Bunlardan bir tanesi Mekke, Medine gibi bir yerde yaşamak, bir hizmetkarının olması ve kardeşiyle sık sık görüşmek. Bu isteklerinin ikisinin olduğuna, kardeşine de hasret olduğuna dair bir mektup yazar, Yahya bin Muaz'a gönderir. Bu büyük zat da ona cevaben aslında istediği şeylerin çok da makbul şeyler olmadığını, daha önemli şeyleri istemesi gerektiğini hatırlatmak üzere, önce Mekke'de yaşamak çok da önemli değil, mühim olan kim olduğun, nasıl olduğun diyerek ifade ediyor. Çünkü şehirler, bulunan, yaşanan yerler insanla izzet kazanır. İnsanlar o beldelerle izzet kazanmaz, yücelmez diyor. Biliyoruz ki biz Mekke'de yaşamak, orada amel etmek, orada hayırlı işler yapmak büyük sevap. Evet, 100.000 kat sevabı var. Fakat aynı toprak bir zamanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de bağrında taşımış, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i de. Mekke, Mekke olarak hepsine şeref kazandırmamış. İnsanlar Mekke'yi aziz kılmış. Elbette Mekke'nin Allah katında büyük bir değeri var. Ama sadece orada bulunmak insana şeref kazandırmaz. Çünkü orada yapılan iyiliklere 100.000 kat sevap verildiği gibi orada yapılan icra edilen kötülüklere de yine 100.000 kat günah yazılır. Bu manada sadece bir mekanı paylaşmak insanı yüceltmez. Diğer bir husus, burada Yahya bin Muaz kardeşinin bir hizmetkarı, cariyesi bulunmasına da biraz sitem ediyor. Sen diyor, o hizmetkarı kendine kul eyledin, kendine hizmet ettiriyorsun. Bir insanın Allah dinine, insanlara kendisinin hizmetkar olması gerekir. Sen o cariyeyi, o köleyi kendine hizmet için alarak onu Allah'a kulluktan uzaklaştırdın. Bir nevi kulu kendine kul yaptın. Bu da firavunlara yakışan bir hasettir. Sen ol, o kulu Allah'a yaklaştıracak amellerle meşgul ol diyor. Bu manada kendisine hasret duymasını da, devamlı onunla bir araya gelmek istemesini de, sen diyor eğer Allah'a kulluğa kendini adamış olsaydın ben hatırına gelmezdim. Sen bizim yaratılışım gayemiz olan Allah'a kulluğa kendini ada. Bu noktada Allah yazdıysa, nasip varsa yollarımız bir gün kesişir. Fakat onun kulluğundan, onun yolundan ayrılsan, ben ayrılsam yollarımızın kesişmesinin de bir manası yok. Mühim olan bu dünyada, bu geçici hayatta Allah'a layıkıyla kul olmaktır. Rabbimiz bu ufku, bu fazileti bizlere de nasip etsin. Hayata kulluk penceresinden, Allah'a kulluk penceresinden bakabilme şuurunu bizlere de ihsan eylesin. Muhterem dinleyicilerim, bu cümlelerle, bu dualarla programımızı neticelendirelim. İnşallah gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.